Parkinson hastalığı hakkında bildiğimiz ne varsa belki de hepsini bir anlığına unutmanız gerekecek. Çünkü bugün elimizde Nature dergisinde yayınlanmış ve bu hastalığa bakış açımızı gerçekten kökten değiştiren bir makale var. Yıllardır Parkinson'u bir hareket bozukluğu olarak düşündük. Yani beden komutları yanlış alıyor gibi ama ya sorun komutlarda değil de düşünceyle eylemi birbirine bağlayan o hassas köprü de ise gelin bu konuyu biraz deşelim.
Tam olarak öyle bir durum var aslında. Düşünün, yaklaşık 100 yıldır bilim dünyası beynin motor korteksi yani M1 bölgesini sanki vücudun hareketlerini yöneten basit bir kumanda paneli gibi görüyordu.
Hani düğmeye bas, kol kalksın gibi.
Aynen, basit net bir harita. Ancak 2023'te tanımlanan yeni bir sistem her şeyi değiştirdi. Somatobilişsel eylem ağı ya da kısaca scan. Buradaki asıl olay şu. Bu ağ hani basit bir düğme paneli falan değil. Daha çok bir fikri, bir niyeti alıp onu somut bir eyleme dönüştüren bir proje yöneticisi gibi çalışıyor. Düşünceyi harekete geçiren köprünün ta kendisi.
Anladım. Yani bu bölge sadece elini uzat komutu vermiyor, şu raftaki kitabı alman niyetini alıp bunu planlı bir eyleme çeviriyor. Bu başlı başına müthiş bir şey. Peki bu kadar sofistike bir sistemin Parkinson'daki o titremelerle, hareket zorluğuyla ne ilgisi olabilir? Yani sistemin neresi bozuluyor?
İşte Pekin'deki Changbin Laboratuvarı'nın yaptığı o büyük araştırma tam da bu sorunun cevabını veriyor. 863 kişinin beyin görüntülerini karşılaştırmışlar ve Parkinson hastalarında çok net, ortak bir anomali bulmuşlar.
Bir anomali nedir bu?
Tek kelimeyle özetlemek gerekirse aşırı bağlantı. Hastaların skan SNA'ı, beynin dopamin üreten ve hastalığın merkezi olarak bildiğimiz bölgesiyle anormal derecede geveze bir bağlantı kurmuş. Sürekli parazit yapan bir telefon hattı gibi düşünebilirsiniz bunu.
Vay canına.
Hatta bu parazit ne kadar güçlüyse titreme gibi belirtiler de o kadar şiddetli oluyormuş.
Bir dakika, bu inanılmaz bir tespit. Yani yıllardır kullandığımız levodopa gibi ilaçlar veya o derin beyin stimülasyonu gibi cerrahi müdahaleler aslında biz farkında olmadan bu parazitli hattın sesini mi kısıyormuş?
Kesinlikle. Tam olarak bu. Resmin eksik parçası buydu işte. O tedaviler beynin dopamin seviyesini düzenleyerek dolaylı yoldan bu aşırı aktif ağı sakinleştiriyordu. Yani bu aşırı bağlantıyı zayıflatarak beyni adeta normalleştirmeye çalışıyorlardı. Ama şimdiye dek hedefi tam olarak görmeden ateş ediyorduk.
Şimdi hedef belli.
Evet, artık sorunun kaynağını yani arızanın hangi ağda olduğunu biliyoruz.
Bu her şeyi değiştirir. Eğer sorunun tam olarak hangi devrelerde olduğunu artık biliyorsak, o zaman bu ağı sıfırlamanın daha az müdahale gerektiren bir yolu olmalı. Değil mi yani? Ameliyatsız, daha hedef odaklı bir çözüm mümkün mü?
Tam olarak. İşte bu noktada transkraniyel manyetik stimülasyon, yani TMS gibi yöntemler devreye giriyor ve çok daha anlamlı hale geliyor.
Evet, o yöntemi duymuştum.
Eskiden TMS kullanmak biraz şey gibiydi, karanlıkta bir hedefe ateş etmeye benziyordu. Beynin genel bir motor bölgesini dışarıdan manyetik dalgalarla uyarıp bir iyileşme umuyorduk. Bu yüzden de sonuçlar kişiden kişiye çok değişiyordu.
Ama artık elimizde bir harita var.
Aynen öyle. Sorunun kaynağı olan scan bölgelerini biliyoruz. Bu, manyetik dalgaları bir av tüseyi gibi dağıtmak yerine bir lazer ışını gibi doğrudan o sorunlu bağlantıları odaklayabileceğimiz anlamına geliyor.
Özetle, sanırım bu kaynaklardan çıkaracağımız en önemli sonuç şu. Parkinson'u artık sadece belirli beyin hücrelerinin öldüğü bir donanım sorunu olarak değil, daha çok beynin iletişim ağındaki bir yazılım hatası olarak düşünmeye başlıyoruz. Düşünce, vücut kontrolü ve hareketi yöneten bir ağ hatası.
Çok doğru bir özet. Parkinson Vakfı'ndan Michael Oku'nun da dediği gibi bu bulgular sayesinde ilk defa resmin bütününü görmeye başlıyoruz. Zihinle bedenin ne kadar iç içe geçtiğini, hani soyut bir düşüncenin somut bir harekete dönüşürken ne kadar hassas bir dengeden geçtiğini bize gösteriyor.
Ve o denge bozulunca
tüm sistem etkileniyor.
Ve tabii bu keşif şu soruyu da akla getiriyor. Beynimizde henüz tam olarak haritalayamadığımız başka hangi ağlar, bugün belki de çaresiz sandığımız başka hastalıkların anahtarı olabilir?